Ayrım 2. Alper Camus, Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 24. Savaş Güvercinleri. Amcam, anne babasıyla, amcam, ağabeyi Deli Hüseyin ve küçük kardeşi babamla, amcam askerde, amcam ofisinde, amcam plajda, amcam kahvede, amcam bir gazinoda bir kadınla birlikte, amcam bir diğer gazinoda bir diğer kadınla birlikte, amcam 100 diğer gazinoda 100 diğer kadınla birlikte. Tüm fotoğraflar evliliğinden öncesine ve sonrasına ait. 30'lu yaşlarındaki suretlerinde aniden kırlaşı veren saçları ve bir de fotoğrafların içinde durduğu pis poşetten çıkan alyansı dışında evli olduğu döneme ya da Feriha'ya dair hiçbir iz yok. Demek söylenenler doğru. Demek gerçekten çok sevmiş. Ben halının üzerine uzanmış, bir yandan amcamdan kalan fotoğraflara bakıp bir yandan intihar mektubumda şık durabilecek ayrıntılar üzerine tefekkür ederken bulaşığı bitirmiş bulunan Hatice ablanın odaya girdiğini fark ettim. Hatice abla, annemle babamın çalıştığı dairede odacılık yapan Kerim abinin bir akrabasıydı. Babamın memur maaşı geçimimizi sağlamaya yetmeyip, annem de işe başlamak durumunda kalınca, sevgili ailem için beni ne halt edecekleri ciddi bir sorun haline gelmişti. Anaokulunda dikiş tutturamamıştım ve besbelli evde yalnız olduğum saatleri pek de hayırlı faaliyetlerle geçirmiyordum. Kerim bir gün dairede, "Zaten zar zor geçiniyoruz, şimdi bir boğaz daha eklendi," diye köyden yeni gelen akrabasından dert yanarken, annem söz konusu boğazın bana bakıcılık yapması teklifini ortaya atıvermiş ama tabii ekstradan temizlik ve yemek de yapması şartıyla. Kerim'in canına minnet. Hatice abla o günden sonra bize gelip gitmeye başlamıştı işte. Açıkçası ben bu bakıcı işine başta hiç sıcak yaklaşmadıysam da zaman içinde sevmeye başlamıştım Hatice ablayı. Özel muhabbetlerimizden öğrendiğime göre ilkokul 2'den terkti. Bir önceki sene 15 yaşında kendi deyişiyle üstüne fazla varan beşik kertmesini babasının av tüfeğiyle vurup yaralamıştı ve hayattan hiçbir beklentisi yoktu. Böylesine güven verici bir özgeçmişle benim için ideal bakıcı olduğu su götürmezdi. Halının üzerine dağılmış fotoğraflara göz ucuyla bakıp "Ne ki bunlar?" diye sordu. "Amcamdan kalan fotoğraflar," dedim. "Ölen amcamdan." "Allah rahmet eylesin," deyip her gün yemek işine girişmeden önce yaptığı gibi sehpanın yanında duran koltuğa oturdu. Şöyle bir nefeslendikten sonra küllüğü yanına çekti. Tekel 2000 paketinden sevgiyle bir sigara çıkartıp dudaklarının arasına yerleştirdi. Çakmağını çakıp sigarasını ateşe değdirmeden yaktı. Bu ihtiras yüklü ritüelin nihayetinde gözleri yarı kapalı halde dumanı öyle bir zevkle içine çekişi vardı ki yüreğim hop ediyor, oracıkta Hatice ablanın fazlasıyla üstüne varmamak ya da bir sigara da kendim tellendirmemek için kendimi güç tutuyordum. "Çok kötü bir alışkanlık," dedim. "Günde 5 taneye kadar bir zararı yokmuş," diye omuz silkti. "Sen kaç tane içiyorsun?" "7. 2 tane fazladan içiyorsun yani." "O da benim ödülüm," dedi umursamaz, karanlık bir gülücükle. "Ölümden bir nefes çekmek, işte ödülü buydu. Galiba ona aşık oluyordum." "Ne pişireyim sana akşam için?" "Fark etmez, bamya olmasın da." "Karnabahar pişireyim," dedi dumanların arasından. "Yanında peynirli makarna." "Olur." Önümdeki fotoğraflarla ilgileniyormuş gibi yaptım. Oysa aklım fikrim Hatice abladaydı. Beni süzdüğünü fark ediyordum. "Babana çok düşkünsün sen," dedi. "İyi adamdır." Nedense biraz utanmıştım. "Annene benziyorsun ama daha çok." "Görünüş aldatıcıdır," diye karşılık verdim. Şimdi de kızı vermiştim birden. Bir duygudan diğerine savruluyordum. Korkulur bu kadınlardan. "Ağzın burnun aynı annen. Yalnız gözlerin babanı andırıyor." Dalga mı geçiyordu benimle? "Babam mavi gözlüdür," dedim. "Benimkiler kahverengi." Sigarasını filtresine kadar soğurup küllüğe gömdü. Yine aynı karanlık gülümseme. "Görünüş aldatıcıdır." Kesinlikle benimle dalga geçiyordu. Amcamın fotoğraflarını ve evlilik yüzüğünü toplayıp poşete tıktım. "Ben sokağa çıkacağım biraz. Birlikte çıkarız. Benim de alışveriş yapmam lazım," diye kalktı yerinden. "Bekle, hazırlanayım." Bir de bu işte, başörtüsünü bağlaması. Daha doğrusu başörtüsünü benim yanımdayken çıkartıp başkalarına görüneceği zaman takması. Tabii o bunu ben daha sübyan olduğum için yapıyordu ama umurumda değildi. Müthiş tahrik ediciydi. Ayrıca erkek egemen bir toplumda yaşadığımızı bilmek bundan zevk almayı engellemiyor. Hatice ablayı markete bıraktıktan sonra rotamı doğruca güzel aile apartmanına çevirdim. Ümit'i merak ediyordum. Tuhaf tanışmamızın üzerinden 2 gün geçmişti ve bir önceki gün amcamın cenazesine gitmem gerektiğinden yeni arkadaşımızın gerçek bir üçüncü sayfa bir kahramanı mı yoksa büyük bir palavracı mı olduğunu henüz öğrenebilmiş değildim. Güzel aile apartmanının giriş katını boydan boya geçip arka bahçeye çıktım. Sevgili arkadaşım Cemalettin, ailesi, daha doğrusu sülalesiyle birlikte buradaki kömürlüklere bitişik bir nizam inşa edilmiş ardiyeden bozma evde yaşamaktaydı. Kafamı içeri uzatıp "Cemo!" diye seslendim. Cemalettinlerin kapısı her zaman açık durur. Herhalde Anadolu insanının misafirperverliği kadar evde çalınmaya değer bir şey olmaması da bu güzel rüstik geleneği şehirde sürdürebilmelerine olanak tanıyor. Cemalettin bir göz odaya sığışmış 22 kardeş ve kuzeni, 17 yenge ve dayısı ve en az 3 annesi arasından sümüklerini çeke çeke sıyrıldı. "Misket oynar mısın?" diye karşıladı beni Cemalettin. Harbiden süper misket oynardı namussuz ve beni de az kökezlememişti. "Yok ki misketim," dedim. "Gelsene dışarı, sana bir şey soracağım." Yüzünü buruşturup gönülsüzce bahçeye çıktı. 4 taneli bir sayıya ulaştığını tahmin ettiğim misket koleksiyonuna yenilerini ekleyemeyeceğini öğrenmek canını sıkmıştı anlaşılan. "Neymiş?" diye sordu kolay kolay ağzından laf alamayacağımı belirtir bir tavırla. "Şu 6 numara dedim. "Ne alemde? Haberin var mı?" Kuşkuyla süzdü beni Cemalettin. "Sana ne ki?" "Cema, ne olur sinir etme beni." "Şikayet var onlardan," dedi Cemalettin bir vali kadar gururlu. Otoritenin kendileri dışında birileriyle uğraşmasından haz duyuyordu sanırım. Ezilenlerin pedagojisine giriş. "Ne şikayeti?" "Terasa güvercinlik kurmuşlar yöneticiden habersiz." Bu verinin peşinde olduğum yanıtla bir alakası yoktu. "Peki gördün mü sen Ümit'i dün sokakta falan?" "Burası dağ başı değil ki," diye cürmü irdelemeye devam etti demokrasinin sümüğü. "Kaldıracaklar o güvercinliği oradan. Başka çaresi yok." Ümit herhalde kafa buldu benle diye düşünmeye başlamıştım. Kafam bozulmuştu bu işe. Manyağın tekiydi demek ki. Gerçi kardeşini öldürmemesine içerlemem benim manyaklığıma da yorulabilirdi pekala. Bu arada sunumuna devam ediyordu Cemalettin. "Şu cenazelerini kaldırsınlar, ilk iş gidip konuşacağız." "Ne cenazesi?" diye dikildim. "Çocukları ölmüş galiba, bir yan insan gelip gidiyor." "Ulan Cemalettin," dedim. "Hakikaten çok acayip bir insansın. Ya da çok normal bir öküz. İnsanların çocuğu ölmüş, senin aklın çatıdaki güvercinliği yıktırmakta." "Ben mi öldürdüm oğlum çocuğu?" diye çıkıştı Cemalettin. "Öküz de sana benzer." "Kim öldürmüş peki? Ha?" "Tamam, garip bir soruydu, kabul ediyorum. Yani nasıl ölmüş biliyor musun?" diye düzeltmeye gittim. "Yok, menenjitten olabilir ama." "Menenjit mi?" "Bilmiyorum da olabilir işte. Gazanfer abim geçirmişti küçükken. Kaybediyorduk neredeyse." "Sizin kaybınız bizim kazancımız olurmuş," demeye dilim varmadı. Cemalettin seviyordu abisini. Belki de Ümit'in muhtemel bir kardeş katili olduğunu söylemeliydim ona. Böylece ikisi özel bir dostluk kurabilir, Cemalettin de abisinin yokluğunda bir başka psikopatın desteğiyle teselli bulabilirdi. Hatta belki kan kardeşi olurlardı. "Şu sizin terasın kapısı açık mı?" diye sordum. "Kapalı," dedi yalan söylediği zamanlarda hep yaptığı gibi ağzını yüzünü buruşturup yanaklarını ısırarak. "Hadi gel bakalım şu güvercinliğe," diye çıkışa yöneldim. "Kapalı diyorum oğlum," diye bağırdı arkamdan. "Gelmiyorum hiçbir yere senle. Yönetici görürse çok fena olur, söyleyeyim." Apartmana dalıp basamakları koşarak tırmandım. 2. katta 6 numaralı dairenin önü ayakkabı kıyametti. Acaba yeni komşularımıza pat diye bir başsağlığı ziyaretinde bulunsam mı diye bir an aklımdan geçirdiysem de vazgeçip çatıya kadar tırmandım. En üstteki basamağa bitişik kapıyı iteleyip dünyanın en pis, en bakımsız terasına adım attım. Girişin sağ tarafında herhalde milletin atmaya kıyamadığı ıvır zıvırını saklamak için kullandığı metal çatılı, kapısında eski bir asma kilit bulunan betondan küçük bir ardiye vardı. Cemalettin'in sözünü ettiği kaçak güvercinlik, ardiyenin çaprazında, intihar eğilimlilerin işini kolaylaştırmaya dönük bir biçimde inşa edilmiş, 30 santim yüksekliğindeki korkular yapıştırılmıştı. Antenler, hortumlar, elektrik kabloları ve galiba bazı radyoaktif atıkların arasından güvercinliğe doğru yürüdüm. Kapısı telle kapatılmış iki katlı güvercinlikteki kadidi çıkmış 4-5 kuş, önündeki içi boş metal yemliği gagalayıp durmaktaydı. Yaşadıkları faciadan sonra kuşlarıyla ilgilenecek vakti olmamıştı anlaşılan sahiplerinin. Güvercinler ne yer diye düşünüyordum ki terasın kapısının gıcırdayarak açıldığını işittim. 17-18 yaşlarında bir delikanlıydı gelen. Elinde bir poşet, suratında kocaman bir gülümsemeyle yanıma yaklaştı. Parmaklarını güvercinliğin tellerine geçirdi. "Sevmek ister misin?" "İstemem," dedim. Hayvanların kafesten kurtulduğu an gözümü çıkarıp yemelerinden korkuyordum. "Siz mi kurdunuz bunu?" Başıyla onayladı. "Taklacı olacak bunlar." "Ümit'in bir akrabası mı acaba?" diye bir benzerlik bulmaya çalıştım suratında. Ümit'i andıran bir tarafı yok değildi. Ancak onun tersine bu eleman sürekli gülümsüyordu. "Biraz daha aç kalırlarsa tahtalı köyde atacaklar o taklaları. Söyleyeyim," dedim. "Bir şey olmaz, merak etme. Mahsustan aç bıraktım onları." Yavaşça kafes kapısının kancasını açtı. Kapı aralanınca kuşlar ürküp birkaç adım gerilediler. Esrarengiz kuşçu poşetin içinden birkaç darı tanesi çıkartıp yemliğe attı. Hayvanlar anında yemliğin çevresine üşüşüp darıları kapmak için canhıraş bir mücadeleye giriştiler. Eser miktardaki yiyeceği birbirlerine kaptırmamak için öyle derece hareketler yapıyorlardı ki neticede hiçbiri hiçbir şey yiyemeden yemlik devrildi. Darılar sağa sola savruldu. "Görüyor musun nasıl boğuşuyorlar?" dedi sevecenlikle. "Açlık böyledir işte. En miskinini bile harekete geçirir." "Çok hoş," diye karşılık verdim. "Güvercin dövüşleri düzenlemeyi falan mı düşünüyorsun?" Fena fikir değildi aslında. İnsanların barış simgesi bu hayvanların birbirini parçalayışını görmek için seve seve para ödeyeceğinden emindim. "Yok yahu," diye bir kahkaha attı. "Taklacı olacak bunlar. Ama takla atabilmeleri için önce uçmaları gerekiyor. Bunların hepsi elime doğdu benim. Sonra büyüdüklerinde saldım bunları uçsunlar diye. Baktım hiçbiri kılını kıpırdatmıyor. Öyle pinekleyip duruyorlar kafeste. Alışmışlar tabii ekmek yerden su gölden. Ne uçacak ki? O yüzden kestim yemlerini. Şimdi de otursunlar bakalım kolaysa." Söyledikleri gayet makuldü. Nitekim kuşlardan birkaçı ufak ufak kafesten dışarı kafayı uzatmaya başlamıştı bile. Edimsel öğrenme metodolojisini ön sezileriyle keşfeden bu delikanlıya saygı duydum ben de. Kendimi tanıttıktan sonra "Siz Ümit'in akrabası mısınız?" diye sordum. Kuşlardan biri ellerinin arasında ilgiyle bana döndü. "Yusuf benim adım," dedi. "Ümit'in dayısıyım. Sen nereden tanıyorsun onu?" "Mahallede tanışıp ayaküstü lafladık biraz," diye cevap verdim. "İyi mi Ümit?" "İyi olacak Allah'ın izniyle," deyip güvercini hızla fırlattı Yusuf abi. Kuş birkaç metre havalanıp terasın giriş kapısına yöneldi ve hemen tepesindeki kiremitlerin üzerine kondu. Yusuf abi derhal onun peşinden gitti. Ne var ki kuşun durduğu yer uzanabileceğinden yüksekteydi. Elini kolunu sallayıp hayvanı kışkışlamaya çalıştı ama müstakbel taklacı güvercin herhangi bir uçma girişiminde bulunmaksızın sadece sağa sola birkaç adım atmakla yetindi. Yusuf abi kararlıydı. Hop diye korkuluğun üstüne zıpladı. En ufak bir yanlış harekette 30 metre yükseklikten yere çakılması işten değildi. Sonra bir bacağını çatıya attı. Kollarıyla gövdesini yukarı çekti. Kiremitlerin üzerinde ağır ağır kuşa doğru ilerledi, eğildi. Tam tutacakken kuş havalanıp bu kez de güvercinliğin tepesine kondu. "Ha siktir!" diye ünleyerek terasa atladı Yusuf abi. Tekrar güvercinliğin yanına geldiğinde tahmin edebileceği gibi hayvan çatıdaki yerini almıştı bile. "Bu iş böyle olmayacak," dedi kafasını kaşıyarak. "Abi," diye gökyüzünü işaret ettim. Kuşların çoğu Yusuf abinin tahmin ettiği gibi uçmaya başlamıştı. "Aferin yavrularıma." Aferin olan kuşlar büyük bir hızla gözden kaybolmaktaydı. "Yalnız abi bunların geri dönmeye pek niyeti yok gibi." Yusuf abi gözlerini kısarak kuşların ardından baktı bir süre. Seviyorsan serbest bırakacaksın dedi. Geri dönerse senindir. Dönmezse hiçbir zaman senin olmamıştır. Hayvan sevgisinin ulaştığı bu romantik mertebe karşısında ne diyeceğimi şaşırmıştım doğrusu. Terasa şöyle bir göz gezdirdim. Çatıda bekleyen uyanık dışında az önce yere dökülmüş darıları bulmaya çalışan bir tane güvercin kalmıştı geriye. Yusuf abi yemliği yerden alıp içine darıları boca etti. Metal kaptaki takırdamayı işiten hayvanların kafesin dibinde bitmesi 2 saniye bile sürmedi. Kuş beyinliler tuzağa düşmüştü. Yusuf abi her ikisini de kıskıvrak yakalayıverdi. Biri erkek, biri dişi, dedi keyifle. Sonra da her iki elinde tuttuğu kuşları tek tek bana doğru uzatarak tanıttı. Bu Zeus, bu da Hera. Bunlar yetiştireceğim üstün güvercin ırkının ataları olacak. Tamam, şimdi oldu, diye düşündüm. Demek nicedir hayatımda eksikliğini duyduğum şey buymuş. Mitoloji düşkünü, nazist bir zoofiliyak. Memnun oldum, dedim. Ben de Oidipus. Kafesin alt tarafında kutular olacak, dedi Yusuf abi. 2 tane çıkarsana sana zahmet. Dediğini yaptım. Yusuf abi, 4. Reich'ın kutsal öncülerini delikli kutulara tıktıktan sonra soyladı. Gitmediklerini tespit ettik. Bakalım gelebilecekler mi? Ne diyorsun sen diye sormadım. İşin zevkini kaçırmak istemiyordum. Baktım çatının giriş kapısına doğru ilerliyor. Ben de takıldım peşine. Merdivenleri inip sokağa çıktık. Başladık yürümeye. Nereye Allah biliyor. Sokağın sınırlarından çıkıp ana caddeye doğru yürürken artık dayanamadım. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun dedi Yusuf abi hiç yüzüme bakmadan. Bu konuda konuşmak istememesini anlıyordum ama merakımı daha fazla bastırmam da mümkün değildi. Ümit geçen gün garip bir laflar etti, dedim. Kardeşinin ölümü hakkında. Yusuf abi zınk diye durdu. Öyle mi? Ne dedi peki? Mehmet'i. Vefat eden kardeşinin adı buydu değil mi? Mehmet, evet. Mehmet'i ben öldürdüm gibi bir şeyler söyledi. Çok da üzgün görünüyordu. Yani inandığımdan değil de... Niye öyle söyledi acaba? Bir fikrim var mı? Yürü, dedi Yusuf abi. Yeşil yandı. Birlikte caddenin karşısına geçtik. Bir süre sessizce yürüdük. Ümit'in bir suçu yok, dedi sonunda. Kaza. Nasıl bir kaza? Diye zorladım şansımı. Şakalaşıyorlarmış işte. Belki garip gelecek ama bu yanıtı hiç yadırgamadım. Bizim mahallede yaşasaydınız siz de şakalaşmanın mizahtan ziyade vahşete yakın bir kavram olduğunu bilirdiniz. İtişip kalkışırken mi olmuş? Öyle bir şeyler diye kestirip attı Yusuf abi. Peki ya Ümit? Diye sordum. Aslında sorduğum şeyin ne olduğunu pek de bilmeden. 1-2 güne getirecekler. Nasıl yani? Nereden getirecekler? Bilmem. Tedbir olarak tutuyorlarmış. Öyle dendi bize. Polis mi tutuyormuş? Herhalde. Diye omuz sikti ve konuyu hiç beklemediğim bir yere taşıdı. Ablam mıydı o? Ha? Kim? O yanındaki kız. Hani markete giren. Vay! Ailesi ağıt yakarken camdan kız kesiyordu demek bizimki. Kardeşim yok benim, dedim sertçe. Bakıcım o. Hoş kız. İsmi ne? Sormadım. Hatice, dedi domuz sırıtarak. Kapıcının oğlundan öğrendim. Aferin sana. Ne o? Kızdın mı yoksa? Ne kızacağım, dedim apaçık bir öfkeyle. Aslında duygularımı saklamayı iyi bilirim ama çoğunlukla bunu yapmayı küçültücü bulurum. Ben en iyisi onu bir muhallebiciye davet edeyim. Aklınca beni daha da sinirlendirecekti. Et muhakkak, diye karşılık verdim. Hem birinin kanlılarına karşı koruması lazım zaten Hatice ablayı. Ne kanlısı, diye sordu suratında şaşkınlık ve korku karışımı bir ifadeyle. Sıra bendeydi. Tadını çıkaracaktım. Av tüfeğiyle nişanlısının beynini dağıtmış dedim. Hadi be. Muhallebici de. Ulan neredeyse inanacaktım sana ha diye bir kahkaha attı Yusuf abi. Az fırlama değil misin? İster inan ister inanma. Muhallebiciye tüfeğiyle mi gitmiş yani? Evet dedim. Adam bunun fikrini izale ettikten sonra başka kızlarla fingirdemeye başlamış. Bunun da tepesi atmış. Çağırmış herifi muhallebiciye. Sonra dan. Neyini ne yaptıktan sonra? Bikrini izale ettikten sonra diye tekrarladım. Yani kızlığını aldıktan sonra anlamadın mı hala? Haklı tabii kız falan gibilerinden bir şeyler mırıldandı ama bombok olmuştu kuş pezevengi. İstersen ben bir randevu ayarlayayım ikinize, diye eli arttırdım. Yok, diye vızıldadı taklacı Romeo. Daha var benim öyle şeyleri düşünmeme. Önce işe falan girmek lazım. Benimle oyun oynamaya gelmez. Mahvederim adamı. Sen bilirsin, dedim. Nereye gidiyoruz böyle? Hala duyduklarının şokundaydı Yusuf Efendi. Ne bileyim, dedi kafasını iki yana sallayarak. Kuşları salabileceğim kadar uzak bir yere. Kuşları salacak mısın? Hani bunlar üreyecekti falan. Geri dönüş yolunu bulabilecekler mi diye salacağım, diye açıkladı amatör ornitolog. Cins kuşlar yetiştireceksen anası babası zeki olacak. Daha doğru düzgün uçmayı beceremeyen kuşların bilmem nereden terasa dönmelerini bekliyordu demek. Zeus ve Hera, güvercinlerin Einstein'ı olsa mümkün değildi ama ses etmedim. Bu kaçağın elinden kurtulmak her durumda hayvanların hayrınaydı. İyi, dedim. Biraz daha yürüyelim öyleyse. Şimdi benim de bir hedefim vardı ve yolun geri kalanını benim belirlediğim rotada alacaktık. Köprülerin altından, demir yollarının üstünden, çamurla kaplı kestirme sokaklardan geçip nihayet istediğim yere ulaştık. Yusuf abi az ötedeki kahverengi binaya ekşimik bir bakış fırlattı. Karakol burası. Öyle, dedim. Kuşları saldıktan sonra bir arkadaşa uğrayacağım. Karakolda arkadaşın mı var senin? En rütbelisinden, diye göz kırptım. Ne acayip çocuksun sen yahu. Bir sen kalmıştın bunu söylemeyen. Hadi işimize bakalım. İşimize bakmak o kadar kolay olmayacaktı. Karakolun önünde nöbet bekleyen otomatik tüfekli polis herhalde Yusuf abinin elindeki kutulardan huylanıp "Hey siz!" diye seslendi. "Gelin bakayım şöyle, ne işiniz var burada?" "Hiç," dedi Yusuf abi, kutuları polise göstermek için hafifçe o yana meyletti ve bu elbette ki büyük bir hataydı. Polis tüfeği anında üzerimize doğrultarak bağırdı. "Kal orada, kutuları yere bırak." "Bir şey yok," diye girdim araya. "Ben Onur Çalışkan'ın ahbabıyım, kendisini ziyarete geldim." Yükselen sesler üzerine birkaç polis daha suç mahalline intikal etmişti. "Ne oluyor lan?" diye soruşturmayı başlattı bir tanesi elindeki patlamış mısırları ağzına tıkarak. Yardımcı komiseri görmeye geldim diyor bu, diye beni işaret etti nöbetçi taramalı tüfeğiyle. İddia mı? Şimdi mi yoksa bizi vurduktan sonra mı incelemeye alsa diye tartıyordu sanırım. O sırada tanıdık bir ses duydum. Biliyorum lan ben bu çocuğu, bırak gelsin. Bu daha önce bir cinayetin tanığı olarak babamla birlikte karakola getirildiğimizde ilk ifademizi alan polis memuruydu. Bakınız oğullar ve rencide ruhlar. ''Ne var ne yok Adem abi, asayiş Berkemal mi?'' diye selamladım kendisini. Nöbetçi kül yutmaz birine benziyordu. Tüfeği üzerimizden ayırmadan ''Kutularda ne var?'' diye sordu. ''Güvercin'' dedi Yusuf abi. Oracıkta kalbura çevrilme riskini göze alarak kutuları açtı. Ne var ki serbest kalan kuşlar uçup gitmek yerine yere atlayıp ortalıkta sersem sersem gezilmeye koyulmuştu. Doğrusu güvercinler Yusuf abiyi hayal kırıklığına uğrattıysa da polisler üzerinde bomba etkisi yaratmıştı. Yani mecazi anlamda. Kolluk kuvvetleri rahatlamış, kuşlarla oynaşmaya başlamıştı. Başta nöbetçi memur, hepsi kendi meşreplerince sevgi gösterisinde bulunuyordu Zeus ve Hera'ya. Vurayım mı lan sizi? Vay güzelim, vay canını yediğim, vay gıdısını siktiğim. O anda Yusuf abinin cebinden bir avuçları çıkardığını fark eden bir tanesi şşt diye dikkat çekti. Ver bakayım onları, ben besleyeceğim. Yusuf abi gönülsüzce bir kez daha itaat etti. Bütün polisler birer avuçları almış kuşları besleme yarışına girişmişlerdi. Doğrusu çevrelerine üşüşmüş güvercinlerle o halleri polisin en büyük dostumuz ve güvencemiz olduğunu vurgulayan afişler için harika bir enstantane niteliğindeydi. Karınlarını iyice doyurduktan sonra havalanıp yavaş yavaş gözden kaybolan Zeus ve Hera'nın arkasından hayran hayran bakarak el sallamaları ise bu psikodelik sekansın altın vuruşu. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 39.